Ayrım 17.
Dumanlı tepelerde yeniden yaban sığırı avlamak ve Kara Kazan'la birlikte Arkansas'ın güneyine gitmiş bulunan eski dostlarını ve akrabalarını görmek istiyorlardı. Aralarında uzun boğa, beyaz at, boz sakal, ayı boğan ve öteki köpek asker reisleri vardı. Büyük savaş önderi Gagaburun ve Melez Bend kardeşler de onlarla birlikteydi. Dumanlı Dağ Vadisi'nde Kara Kazan ve Küçük Kuzgun'un Arkansas'ın güneyindeki kamplarından uzaklaşmış çeşitli genç Cheyenne ve Arapaho çetelerine rastladılar. 1865 anlaşmasını imzalayarak eski avrakları üzerindeki kabile haklarından vazgeçen reislerinin isteklerine aykırı olarak Kansas'a avlanmaya gelmişlerdi. Gagaburun ve köpek asker reisler yapılan anlaşmayı aşağılıyorlardı. Ne kabul etmişler ne de imza atmışlardı. Powder Irmağı bölgesinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşmasının dinçliği içerisinde kabile topraklarını bir imza ile satan reislere hiç ihtiyaçları yoktu. Geri dönen sürgünlerden pek azı güneye Kara Kazan'ı ziyarete gitti. Ama gidenler arasında George Bend de vardı. Özellikle Kara Kazan'ın yeğeni Saksağ'ını görmek istiyordu. Nitekim Kara Kazan'la yeniden birleştikten kısa bir süre sonra Saksağ'ınla evlendi. Bend Kara Kazan'a yeniden katıldıktan sonra güneyli Cheyenne'lerin eski dostu Edward Winecup'un artık kabilenin aracısı olmadığını öğrendi. "Mutlu günlerimizdi," diye anlatacaktı sonradan. Kara Kazan iyi bir insandı. Kendisini tanıyanlar arasında büyük bir saygınlığı vardı. Aracı Winecup, köpek askerlerin gene dumanlı tepelerde avlandıklarını öğrenince reisleri görmeye gitti ve onları anlaşmayı imzalayarak Kara Kazan'a katılmaları için ikna etmeye çalıştı. Oysa reisler ülkelerini bir daha hiç bırakmayacaklarını söyleyerek onun bu önerisini kesinlikle reddettiler. Winecup Kansas'ta kalırlarsa askerlerin saldırısına uğrayacaklarını söyleyerek onları uyarmayı denedi. Ama ya ölürüz ya kalırız diyerek direttiler kararlarında. Aracıya verdikleri tek vaat kabilelerindeki gençleri denetimleri altında tutacaklarıydı. Yaz sonlarına doğru köpek askerler Kızıl Bulut'un Powder Irmağı bölgesinde askerlere karşı kazandığı başarılar hakkında söylentiler istiyorlardı. Siyular ve Kuzeyli Cheyenne'ler ülkelerini savunmak için savaş verebiliyorlardı da Güneyli Cheyenne'ler ve Arapaho'lar dumanlı tepelerle Republican Irmağı arasında kalan topraklarını savunmak için niçin savaş vermesinlerdi? Gagaburun'un birleştirici önderliğinde birçok çete bir araya geldi. Reisler dumanlı tepeler yolunda yolculuğu önlemek için planlar hazırladılar. Cheyenne'ler kuzeydeyken en iyi yaban sığırı avlaklarını tam ortasından geçen yeni araba yolu açılmıştı. Bütün bir dumanlı dağ yolu boyunca yerden bitercesine istasyonlar kuruluyordu. Kızılderililer arabaların buradan geçmesini önlemek için bu istasyonların ortadan kaldırılması gerektiği kararına vardılar. İşte tam bu sıralarda George Bend ile Charlie Bend hayatlarında ilk kez birbirlerinden ayrıldılar. George Kara Kazan'ı izlemeye karar vermişti. Oysa Charlie Gagaburun'un sadık bir izleyicisiydi. Charlie Ekim ayında Zara Kalesi'nde beyaz babalarıyla yaptıkları bir toplantıda iyice öfkeye kapıldı ve kardeşiyle babasını Cheyenne'lere ihanet etmekle suçladı. İkisini öldürmeye kalkışınca zorla silahlarını elinden almak durumunda kaldılar. Charlie köpek askerlere yeniden katıldı. Araba istasyonlarına karşı girişilen akımlara önderlik etti. 1868'de yaralandı, daha sonra sıtmaya yakalandı. Cheyenne kamplarından birinde öldü. 1866 güz sonlarında Gagaburun ve bir grup savaşçı Wallace Kalesi'ni ziyaret ederek Overland Araba Kumpanyası'nın temsilcisine ülkelerinden geçen arabaları 15 gün içerisinde durdurmazlarsa Kızılderililerin saldırılara başlayacaklarını bildirdiler. Ne var ki daha Gagaburun saldırıya geçmeye fırsat bulamadan vakitsiz gelen bir dizi kar fırtınası yolculuğu kendiliğinden durdurdu. Köpek askerler istasyonlardaki bazı ağıllara saldırarak hayvan sürülerini kaçırmakla yetinmek zorunda kaldılar. Önlerinde uzun bir kış bulunan köpek askerler Republican Irmağı üzerindeki Big Timbers'da kalıcı bir kamp kurmayı kararlaştırdılar ve 1867 ilk yazını orada beklediler. O kış George Bend biraz para kazanabilmek amacıyla yaban sığırı postu ticareti yaparak haftalarca kiovalarla birlikte oldu. İlk yazda Kara Kazan'ın köyüne geri döndüğünde herkesi büyük bir mavi ceketliler kuvvetinin Kansas ovaları boyunca batıya doğru Land Kalesi'ne ilerledikleri söylentileri karşısında heyecan içinde buldu. Kara Kazan hemen kurultayı toplamış, bu gelen askerlerin bela çıkarmaktan başka bir amacı olamayacağını anlatmış, sonra da eşyalarını, çadırlarını toplamalarını ve güneye Canadian Irmağı'na hareket etmelerini emretmişti. Temsilci Weinkopf'un yolladığı ulakların Kara Kazan'ı ancak çatışma başladıktan sonra, ki reis bunun böyle olacağını kesin olarak belirtmişti, bulabilmelerinin nedeni buydu. Weinkopf'un ulakları köpek asker önderlerinin çoğunu bulmayı başarmıştı. Bunların 14'ü Land Kalesi'ne gelmeyi ve General Winfield Scott Hancock'un kendilerine söyleyeceklerini dinlemeyi kabul ettiler. Uzun Boğa, Beyaz At, Boz Sakal ve Ayı Boğan Pony Deresi'ne 500 kadar çadır getirdiler. Land Kalesi'nin 35 mil kadar uzağında büyük bir kamp kurdular. Daha sonra şiddetli bir tipiden ötürü birkaç günlük bir gecikmeyle kaleye girdiler. İçlerinden birçoğunun sırtında kuzeyde ele geçirdikleri büyük mavi ordu ceketleri vardı ve General Hancock'un bundan hiç hoşlanmadığı açıkça görülüyordu. Onun üzerinde de omuzları sırmalı, göğsü madalyalı aynı ceketten vardı. Kızılderilileri haşin ve sert bir tavırla karşıladı. Sağlam Kıçkastır'ın komutasındaki yeni 7. Süvari bölüğü de dahil 1400 askerlik kuvvetini onlara göstermeyi ihmal etmedi. General Hancock konuklarının onuruna birkaç top atışı yaptırdıktan sonra Kızılderililer kendisini ihtiyar gök gürültüsü adıyla çağırmaya karar verdiler. Kızılderililer eski dostları uzun reis Weinkopf da orada olduğu halde daha başından ihtiyar gök gürültüsünden kuşkulanmışlardı. İhtiyar gök gürültüsü konuşmaların başlaması için ertesi günü beklemedi. Hemen o gece başlattı görüşmeleri. Kızılderililer bunu, yani gece vakti toplanılmasını kötüye yordular. "Burada pek fazla reis olmadığını görüyorum," diye yakındı Hancock. "Nedir bunun sebebi acaba? Kızılderililere söyleyecek çok şeyim var ama hepsiyle birlikte konuşmak istiyorum. Yarın kampınıza geleceğim." Çeyenler bundan hoşlanmamıştı. Çoğu 3 yıl önce kum deresindeki dehşeti yaşamış olan kadınları ve çocukları kamptaydılar. Yoksa Hancock gene 1400 askerini ve gümbürdeyen toplarını üzerlerine mi salacaktı? Kamp ateşinin ışığı hüzünlü yüzlerinde oynaşan reisler öylece sessizce oturuyor, Hancock'un sözlerini sürdürmesini bekliyorlardı. "Çok sayıda Kızılderililerin savaşmak istediğini işittim. Siz bilirsiniz, biz buradayız işte. Savaşa hazırlıklı geldik. Yok eğer barıştan yanaysanız şartları biliyorsunuz. Savaştan yanaysanız bunun sonucunu da göze almak zorundasınız." Daha sonra demir yolundan söz açtı. Kızılderililer de demir yolunun Riley Kalesi'ni geçtiğini, dumanlı tepeler bölgesine doğru hızla ilerlediği yolunda bir takım söylentiler duymuşlardı. "Beyaz adam buraya o kadar hızlı geliyor ki onu hiçbir güç durduramaz," diye böbürlendi Hancock. "Doğudan, batıdan güçlü bir rüzgarın sürüklediği koca bir bozkır yangını gibi geliyorlar. Onları hiçbir şey durduramaz. Bunun nedeni beyazların çok kalabalık bir halk olmaları ve hızla yayılmaları. Yere ihtiyaçları var. Bu konuda yapacakları hiçbir şey yok. Batıdakiler doğuda yaşayanlarla haberleşmek, ilişki kurmak istiyorlar. Bu yüzden de yollar, araba yolları, demir yolları yapıyorlar. Telgraf hatları kuruyorlar. Delikanlılarınızı onları durdurmaya kalkışmaktan caydırmalısınız. Adamlarınızı yolların uzağında tutmalısınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Barış mı yoksa savaş mı istediğinizi öğrenmek için toplantınızın sonunu bekleyeceğim." Çevirmen son sözlerini Kızılderililere aktarırken Hancock yüzünde meraklı bir anlatım öyle oturuyordu. Ne var ki çeyenler hiç ses çıkarmadılar. Kamp ateşinin içinde generale ve subaylarına diktiler gözlerini. En sonunda Uzun Boğa bir çubuk yaktı, derin bir nefes çekti ve ötekilere uzattı çubuğu. Ayağa kalktı, sağ kolunu kırmızı siyah harmaniyesinin altından çıkardı ve elini uzattı ihtiyar gök gürültüsüne. "Bizi çağırdınız," dedi Uzun Boğa. "Biz de geldik. Biz beyaz adama hiçbir zaman zarar vermedik. Böyle bir niyetimiz de yok. temsilciniz Albay Winkop sizinle burada buluşacağımızı söylemişti. Dumanlı Dağ'a ne zaman gitmek isterseniz gidebilirsiniz. İstediğiniz yoldan gidebilirsiniz. Ama bizler de yolu kullandığımızda adamlarınız bize ateş açmamalı. Beyazlarla dost olmak istiyoruz. Yarın köyümüze geleceğinizi söylüyorsunuz. Gelirseniz geliniz. Size buradakilerden farklı bir şey söyleyecek değilim. Bütün söylemek istediklerimi söylemiş bulunuyorum. İhtiyar gök gürültüsü ayağa kalktı ve genç suratını astı. Gagabu'nun niçin burada değil diye sordu. Reisler kendisine Gagabu'nun büyük bir savaşçı olduğu halde bir reis olmadığını, oysa toplantıya sadece reislerin çağrıldığını anlatmaya çalıştılar. Eğer Gagabu'nun bana gelmezse ben onu görmeye gideceğim, dedi Hancock. Yarın askerlerimle köyünüze geleceğim. Toplantı sona erer ermez Uzunboğa Winkop'a giderek kendisinden ihtiyar gök gürültüsünün askerlerini Cheyenne kampına getirmesini önlemesini rica etti. Mavi ceketliler kampa yaklaşırsa öfkeli genç köpek askerlerle aralarında çatışma çıkacağından korkuyordu Uzunboğa. Winkop bu öneriyi kabul etti. General Hancock Kızılderili kampına gitmek üzere kaleden ayrılmadan önce diye anlatıyordu sonradan. Ona askerlerini böyle hemen Kızılderili kampına götürmesinin kötü sonuç verebileceğinden korktuğunu söyledim. Ama hiç kulak asmadı sözlerime, bildiğini okudu. Hancock'un birliği süvari, piyade ve topçudan meydana geliyordu. Savaş meydanında düşmanın karşısına çıkan birlikler arasında şimdiye kadarkilerden en fazla savaşçı görmüş olanıydı belki de. Pony Fork'a doğru yapılan bu yürüyüşte reislerden bazıları önceden giderek askerlerin geldiği yolunda Cheyenne savaşçılarını uyardılar. Winkop'la birlikte at süren bazıları ise daha sonradan kendi canları ya da özgürlükleri için değil, askerlerin gelişi karşısında kadınların ve çocukların arasında doğmasından korktukları, panik için duydukları kaygıyı, bu seferin sonucundan duydukları kaygıyı çeşitli şekillerde ifade ettiklerini söyleyeceklerdi. Bu arada bütün bir Cheyenne kampında askerlerin gelmekte olduğu öğrenilmişti. Ulaklar Gagabu'nun kendisini Larnet kalesinde görmeye gelmediği için ihtiyar gök gürültüsünün öfkeli olduğu haberini getiriyorlardı. Bu olay Gagabu'nun saygınlığını artırmıştı. Ama ne Gagabu'nun ne Pony kıyıcısı, ki bunların Sioux çeteleri de oralarda kamp kurmuş bulunuyordu, İhtiyar gök gürültüsünün askerlerini savunmasız köylerine yaklaştırmasına izin vermek niyetindeydi. Gagabu'nunla Pony kıyıcısı 300 kadar savaşçıyı alarak yaklaşan askerleri gözlemeye çıktılar. Askerler yakınlarında kolayca kamp kuramasınlar diye köylerinin çevresindeki bütün bir bozkuru ateşe verdiler. Gündüzleyin Pony kıyıcısı askerleri karşılamaya ve Hancock'la konuşmaya gitti. Generale, eğer askerler köylerinin çok yakınında kamp kurmazlarsa Gagabu'nunla birlikte ertesi sabah toplantıya geleceklerini söyledi. Gün batımına yakın askerler kamp yapmak için durdular. Pony Fork'taki çadırların hala birkaç mil uzağındaydılar. Kızıl otların boy attığı ayın, yani Nisan'ın 13'üydü. O gece Pony kıyıcısı ve öteki Cheyenne reisleri askerlerin kampından ayrıldılar, kurultayı toplamak ve ne yapacaklarını kararlaştırmak üzere kendi köylerine gittiler. Gel gelelim, reisler arasında o kadar çok anlaşmazlık baş gösterdi ki hiçbir sonuç alınamadı. Gagabu'nun çadırların sökülmesini, kuzeye doğru yola çıkılmasını ve askerlerin yakalayamaması için dağılınmasını istiyordu. Ama Hancock'un askerlerinin gücüne daha önce tanık olmuş bunlar reisler, acımasız bir takiple sonuçlanacak herhangi bir kışkırtmaya karşı çıkıyorlardı. Ertesi sabah reisler Gagabu'nu kendileriyle birlikte Hancock'la görüşmeye gelmesi için ikna etmeye çalıştılar. Ne var ki savaşçı önder bir tuzaktan kuşkulanıyordu. İhtiyar gök gürültüsü kendisini minlemiş miydi? Gagabu'nu ele geçirmek için koca bir orduyla ovaların altını üstüne getirmemiş miydi? Gün dağlı hayli olmuştu ki ayı boğan atını atlayıp askerlerin kampına gitmesi gerektiğini kararına vardı. Gittiğinde Hancock'u her zamanki kibirli tavrı içinde buldu. Gagabu'nun nerede olduğunu öğrenmek istiyordu. Ayı boğan diplomatça davranmaya çalıştı. Gagabu'nun ve öbür reislerin bir yaban sığırı avı yüzünden geciktiklerini söylemesi Hancock'u iyice öfkelendirmekten başka bir işe yaramadı. Ayı boğana askerlerini köyün üstüne süreceğini ve Gagaburnu görünceye kadar orada kamp kuracağını söyledi Hancock. Ayıboğan cevap vermedi. Soğukkanlılıkla atına bindi, bir zaman ağır ağır sürdü atını. Sonra birden köye doğru dört nala kaldırdı. Askerlerin gelmekte olduğu haberi Kızılderili kampını karıştırdı. Birden bir koşuşturmadır başladı. "Ben tek başıma atına binip o Hancock denilen herifi öldüreceğim," diye bağırdı Gagaburun. Artık çadırları sökecek, eşyaları toplayacak vakit kalmamıştı. Kadınlarla çocukları atlara bindirdiler ve büyük bir hızla kuzeye doğru yola çıkardılar. Sonra bütün savaşçılar oklarla, mızraklarla, tüfeklerle, bıçaklarla, sopalarla silahlandı. Reisler savaş önderi olarak Gagaburun'u seçtiler. Ama aşırı bir öfkeye kapılıp budalaca bir iş yapmaması için de Ayıboğan'ın her zaman yanında bulunmasını kararlaştırdılar. Gagaburun en az Hancock'unki kadar pırıltılı olan sırma apoletli subay ceketini giydi. Eğrinin yanına bir karabina, beline de iki tabanca yerleştirdi. Ama cephanesi çok az olduğundan oklarıyla yayını da yanına almayı unutmadı. Son dakikada bir de mütareke bayrağı aldı. 300 savaşçıdan meydana gelen kuvvetini ova boyunca bir millik bir mesafeye tek bir hat olarak yaydı. Mızrakların ucu havada, yaylar gerilmiş, tüfekler ve tabancalar ateşe hazır bir halde 1400 askeri ve onların gümbürdeyen koca toplarını karşılamak üzere ağır ağır ileri sürdü savaşçılarını. "Bu Hancock denilen subay," dedi Gagaburun Ayıboğan'a. "Savaş için can atıyor. Kendi adamlarının önünde geberteceğim onu. Görsünler bakalım nasıl olurmuş savaş." Ayıboğan askerlerin onlardan bire 5 fazla olduklarını, çabuk ateş eden tüfekleri ve büyük topları bulunduğunu, askerlerin atlarının güçlü ve besili olduğunu, buna karşılık kadınlarının ve çocuklarının bindiği atların bereketsiz bir kıştan sonra zayıf düştüğünü söyleyerek temkinli bir cevap vermeyi yeğ tuttu. Bir çarpışma olursa askerler onları yakalayıp hepsini öldürebilirlerdi. Birkaç dakika sonra askerlerin gelmekte olduğunu gördüler. Anlaşılan askerler de onları görmüşlerdi ki hemen saf tutmuşlardı. Sağlam kıç Custer süvarilerini savaş düzenine soktu, süvariler kılıçlarını çekerek atlarını tek bir saf halinde dört nala kaldırdılar. Gagaburun sakin bir şekilde savaşçılara dur işareti verdi. Bu durumda askerler de yavaşladı. 150 metre kadar yaklaştılar ve durdular. Güçlü bir rüzgar her iki tarafında bayraklarını hızlı hızlı dalgalandırıyordu. Az sonra Kızılderililer uzun reis Winkop'un tek başına öne çıktığını gördüler. Beni gördüklerine çok sevindiklerini ifade ederek artık her şeyin düzeleceğinden, kendilerine bir zarar gelmeyeceğinden emin olduklarını söyleyerek atımın etrafını aldılar diye anlatacaktı sonradan. Onların önderine danıştım. Sonunda iki hattın tam ortasında General Hancock ve onun subay ve kurmaylarıyla buluşuldu. Gagaburun subaylara yaklaştı, atının üzerinde oturmuş, ihtiyar gök gürültüsünün gözlerinin ta içine bakıyordu. "Barış mı istiyorsunuz yoksa savaş mı?" diye sordu Hancock kesin bir ses tonuyla. "Savaş istemiyoruz," diye cevapladı Gagaburun. "Savaş isteseydik, koca toplarınızın bu kadar yakınına sokulmazdık." "Peki Larnac Kalesi'ndeki toplantıya niye gelmedin?" diye sorularını sürdürdü Hancock. "Atlarım takatsiz," diye cevap verdi Gagaburun. "Hem kim gelse sizin niyetleriniz hakkında farklı hikayeler anlatıyor bana." Uzun Boğa, Boz Sakal ve Ayıboğan birbirlerine sokulmuşlardı. Gagaburun'un bu kadar sakin ve soğukkanlı hareket etmesinden kuşkulanmışlardı. Ayıboğan söz alarak generalden askerlerini Kızılderili kampına bu kadar yaklaştırmamasını rica etti. "Kadınlarla çocuklara engel olamadık," dedi. "Korkup kaçtılar, geri dönmeyecekler. Askerlerden korkuyorlar." "Onları geri getirmelisiniz," diye karşılık verdi Hancock haşin bir sesle. "Umarım bu konuda diretmezsiniz." Ayıboğan öfke içerisinde geri döndüğünde Gagaburun ona yumuşak bir sesle öteki reisleri Kızılderili hattına geri götürmesini söyledi. "Ben Hancock'u öldüreceğim," dedi Ayıboğan. Gagaburun'un atının yularından tutarak onu bir kenara çekti ve böyle bir davranışın bütün bir kabileye ölüm getireceğini anlatarak uyardı. Rüzgar şiddetlenmişti, kumları, tozu toprağı havaya savuruyor, konuşmayı güçleştiriyordu. Hancock reislere bütün kadın ve çocukları hemen geri getirmelerini emrettikten sonra toplantının sona erdiğini belirtti. Reisler ve savaşçılar Hancock'un bu emrine uyar gibi görünerek atlarını kadınlarla çocukların gittiği yöne sürdülerse de onları geri getirmediler. Kendileri de geri dönmediler. Hancock öfkesi her an durmadan artarak bir iki gün bekledi. Sonra Custer'a süvarileriyle birlikte Kızılderililerin ardına düşmesini emretti. Kendisi de piyadelerle terk edilmiş kampa girdi. Askerler her zamanki metotlu çalışmalarıyla bütün çadırları bir bir alaşağı ettiler. Sonra köyde ne var ne yok hepsi yakıldı ki 151 çadır, 962 yaban sığırı postu, 430 eğer, yüzlerce sadak, kement, döşek ve kapkacak. Askerler Kızılderililerin bindiği atlar ve sırtlarındaki giysiler dışında ellerine geçen her şeyi yok ettiler. Köpek askerlerin ve onların Sioux müttefiklerinin köylerinin yakılıp yıkılması karşısındaki duydukları korkunç öfke ovalarda patladı. Araba istasyonlarına saldırdılar, telgraf tellerini söktüler, demiryolu işçilerinin kamplarına akınlar düzenlediler ve dumanlı dağ yolunda yapılan yolculuğu bütün bütüne durdurdular. Overland Express kumpanyasının temsilcilerine şu emri yolladı. Eğer Kızılderililer ateş menzili içine girerlerse gözünüzü kırpmadan ateş edin. Sakın acımayın onlara, çünkü onlar da size acımayacaklardır. General Hancock sizi ve bizim malımızı koruyacaktır. Hancock önlemeye geldiği savaşı budalaca hareketleriyle alevlendirmişti. Custer 7. süvari bölüğüyle kaleden kaleye koştu ama tek bir Kızılderililiye rastlayamadı. Ne yazık ki General Hancock'un seferi bir yarar sağlamadı. Tam tersine birçok kötülüğe yol açtı diye yazıyordu Kızılderili İşleri Denetmeni Thomas Murphy, Washington'daki komisyon başkanı Taylor'a. Kara Bıyık Sanborn ise İçişleri Bakanı'na şu haberi iletiyordu. General Hancock'un giriştiği harekat kamu çıkarlarına o kadar zararlı ve aynı zamanda o kadar insanlık dışı görünüyor ki bu konuya ilişkin görüşlerimi size iletmeyi gerekli buluyorum. Bizim gibi yüce bir ulusun böylesine güçsüz göçebelere karşı bu koşullar altında bir savaş sürdürmesi son derece aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir davranış. Eşi görülmemiş bir adaletsizlik. İnsanı isyan ettiren bir ulusal cinayettir. Er geç Tanrı'nın lanetlerini üzerimize yağdıracaktır. Büyük savaşçı Sherman ise Savaş Bakanı Stanton'a sunduğu raporunda farklı bir görüş dile getiriyordu. Kanımca eğer 50 Kızılderili'nin Arkansas'la Platte arasındaki bölgede kalmasına göz yumulursa her araba istasyonunu, her treni ve her demiryolu çalışma grubunu sürekli olarak korumak, başlarında nöbet beklemek zorunda kalırız. Başka bir deyişle 50 düşman Kızılderili 3000 askeri bozguna uğratacak, onları eli kolu bağlı bir durumda bırakacaktır.